Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Melih Fatih Temel. Önceki yayınlara baskettalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Fatih Koç'ta röportajıma başlamak istiyorum. Fatih Koç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Demir, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler, siz?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii ki de. Fatih Temel, 1992 İstanbul doğumluyum. Basketbola 4. sınıfta beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle başladım. Anadolu Efes Kulübü'nde. Daha sonra Ülker'de oynadım. Ailem eğitim MM'ye yönelmemi istediği için basketbolu bir sene ara vermek zorunda kaldım. Tabii bu yaşlarda hani 8. sınıfta ara verdikten sonra geri dönmek çok kolay olmuyor. Şu anki LGS tümüne basketbol bıraktıktan sonra çeşitli takımlarda oynadım. Üniversitede 2. lig ve bölgesel lig takımında oynadım ve hayat beni okuduğum spor akademisinden dolayı beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlüğü itti. İyi ki de itmiş. Şu an açıkçası çok mutluyum.
Peki basketbolda tanışmanız nasıl oldu? Yani ilk nerede, bir takımda mı basketbol oynadınız yoksa dışarıda mı basketbol oynadınız?
Şöyle oldu. Ben ilkokulda Selim Pars Koleji'nde okuyordum. Selim Pars Koleji de o zamanlar Efes'in altyapısındaki oyuncuları burslu şekilde alıyordu. Yani Efes'in koçları tamamıyla bizim okuldaki öğrencileri tarama yapıyordu. Dördüncü sınıftayken beden eğitimi öğretmenimin beni yönlendirmesiyle Efes'teki koçlar beni izlemeye aldı ve o şekilde Efes'te basketbola başladım.
Daha öncesinde bir basketbol geçmişiniz bulunmuyor ama,
yok,
değil mi?
Yok.
Yani şey.
Tamamıyla teneffüslerde oynanan o basketbol oyunlarından, derslerde olan o basketbol maçlarından, derslerde yapılan o çalışmalardan dolayı tamamıyla. Yoksa öyle bir hedefim yoktu.
İlginiz var mıydı peki?
Tabii ki de, yani aslında daha çok basketbola başladıktan sonra ilgi arttı diyebilirim ama ilgim demek ki varmış ki hani ona göre ben şuna inananlardanım. Çünkü ben çok basketbol maçı izliyordum açıkçası. Bilinçaltımda demek ki o hareketleri yer etmişim ki basketbola o şekilde devam etmişim. Basketbola başlamışım. Koçlar da beni keşfetmiş.
Evet. Şimdi YouTube'a siz video çekiyorsunuz ve videolar hazırlıyorsunuz. O videolardan birini izledim. Çok güzel, elinize sağlık.
Çok teşekkürler.
YouTube'a çektiğiniz videoları neye göre hazırlıyorsunuz?
Aslında şöyle, YouTube'a çektiğim videoları ben basketbolcu adaylarının hiç önemsemediği konular üzerine çekmeye çalışıyorum. Çünkü genç yaştaki basketbolcuların şu anki hevesi daha çok hani örnek veriyorum, Curry nasıl üçlük atar, işte LeBron nasıl smaç basar veya bana en çok gelen sorulardan bir tanesi koç zıplamamı nasıl arttırabilirim diye. Aslında bunlardan önce çok önemli konular var. Mesela parmak hassasiyeti, temel. Yani siz şöyle düşünün, temeli sağlam olan bir binanın yıkılması çok zor olur. Basketbol gelişimi de bu şekilde olması gerekiyor. O yüzden ben orada daha çok temel konuları ele almaya çalışıyorum. Bir sürü vurgu yaparak açıkçası her yerde bol ellilik konusunu, öne görüyorum temel top değiştirme hareketlerini çocuklara benimsetmeye çalışıyorum.
Ben sizin şut videonuzu izledim. Nasıl iyi şut atılırdı galiba ismi.
Evet, doğru.
Evet, onun girişi çok havalıydı. Böyle şut atıyordunuz, arkanızı dönüyordunuz.
Evet. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Basketbolda şut olmasaydı ben üniversitede basketboldan ekmek yiyemezdim. Çünkü hani basketbol geçmişim olduğu için geçmişte yaptığım hatalardan çok ders aldım antrenörlük hayatımda. Ki ben antrenör veya öğretmen olmadan önce o hatalarımı hala göremiyordum. Üniversitede de göremiyordum. Şimdi antrenör olunca o hataları daha net görmeye başladım. Ki şutuma da çok güvendiğim için gençlik zamanımda hiç içeri penetre etmezdim. O yüzden hep şut denerdim. Ama şu an içeri penetre etmenin ne kadar önemli olduğunu çocuklara anlatmaya çalışıyorum açıkçası.
Peki siz Stuttgart mı oynuyordunuz?
Evet. Şöyle aslında bölgesel veya ikinciliklerde baktığınız zaman takım bütçeleri çok değişiklik gösterebiliyor. Yani örneğin çok iyi bütçeli bir takıma gittiğiniz zaman istediğiniz mevkide oynayabiliyorsunuz ama iyi bütçesi olmayan takımlarda her pozisyon oynayabiliyorsunuz. Yani nereye ihtiyaç duyuluyorsa. Ben bir de şutör olduğum için 1.94'tüm. Gençliği altyapılarda hep 1-2 numara oynadım. Genelde hep şutör olarak oynadım. Bölgesel veya ikinci lige çıktığım zaman da düşük bütçeli takımlarda 5 oynamıştım bile var yani. Çünkü uzun oyuncumuz yoktu. O şekilde hani değişiklik gösterdi. Ama asıl mevkim 1 veya 2 numara.
Smash basabiliyor muydunuz siz?
Açıkçası bir dönem hayalimdi smaç basmak. Çalıştım, bastım ama hiçbir zaman böyle çok atletik bir oyuncu olamadım. Çünkü şu anki çalışma hevesim gençlik yıllarımda yoktu. Acı nasıl bir durumdaydı yani. Hani şu anki kafam olsa derler ya hep, o şu an gerçekten hani şu anki kafam gençliğimde olsa daha farklı olabilirdi açıkçası.
Peki siz bu videoları çekerken bunu aslında bu konuşmayı yapmadan önce biraz konuşmuştuk, hatta ben size sormuştum.
Evet.
Bu videoları periyodik bir şekilde mi atıyorsunuz YouTube'a?
Açıkçası YouTube'u profesyonel yapamıyorum. Yani periyodik şekilde atmayı çok isterdim. Maalesef atamıyorum. Zamanım oldukça atmaya çalışıyorum. Keşke periyodik atabilsem ama hani tabii bir okulda da görevli olduğum için zaman açısından çok sıkıntı yaşayabiliyorum. Ki YouTube'a video atmak da ben yaptığım işi çok profesyonel yapmak istiyorum. Hani öyle videoyu çekeyim atayım kafasında da değilim açıkçası. Hani onu editliyorum. Sırf bunun için hani YouTube programları falan öğrendim. O da bayağı bir zaman aldığı için çok zorlanıyorum. O yüzden ama inşallah önümüzdeki dönemlerde periyodik bir şekilde atmaya başlayacağım.
Evet, bekliyoruz.
Teşekkürler.
Siz özel antrenmanlarda, yani özel koçluk da yapıyorsunuz söylediğiniz kadarıyla.
Evet.
Özel antrenmanlarınıza girmek isteyen oyuncuları seçiyor musunuz? Yani mesela bir çocuk var, girmek istiyor ama siz o çocuğun ileride basketbolcu olamayacağını ya da bu basketbola yeteneği olmadığını düşünüyorsunuz ve hani şu anda benim çok oyuncum var. Kontenjan dolu da diyebilirsiniz buna.
Tabii.
Benim şu anda çok oyuncum var. Sizi daha sonra ben size haber veririm gibi yolladığınız oluyor mu?
Aslında şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi bunun dinamikleri çok farklı. Yani siz o çocuk evet potansiyelli olmayabilir ama geri gönderdiğiniz zaman yaş grubuna göre belki hevesi kırılıyor olabilir. Tabii ki de her şey hani genç yaşta ileriki dönemleri bize gösteremeyeceği için hani belki çok çalışarak içinde bulunan yetenekleri keşfedebilir. Hani bu yaklaşım kendi açımdan çok doğru olmaz ama benim tabii ki de okulda yaptığım okul takımı antrenmanları, aynı zamanda yaptığım bireysel antrenmanlarda çok farklı dinamikler var. Olabildiğince seçmeye çalışıyorum ki zaten hani şöyle söyleyeyim ben uzun dönemdir şu an çalıştığım çocuklarla beraberim. Yani ortaokuldan alıp şu an 16 yaşında olup öğrencilerim de var. Onlarla daha çok hani odaklanmak istediğim için hani ben bireysel antrenmanı biraz daha tamamıyla yetiştirmek gözüyle bakıyorum. Yani çoğu zaman bu işi ek iş olan olarak yapanlar da var. Tabii ki de benim için ek iş ama ben daha çok hani benim asıl işim öğretmenlik olduğu için buna daha çok öğrenciyi yetiştirmek gözüyle bakıyorum. Yani seçtiğim çocuklar aslında aile dostları, aile dostlukları da kuruyoruz. Tamamıyla hani beraber bir ortamda büyüyoruz. Bu da çocuğa çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Hani çok potansiyelli olmayanlarda da tabii ki de hayatın getirdiği ek iş oluyor, olmuyor değil. Ama çocuğa da onu o şekilde söylemek ben doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü hani her zaman şuna inanırım. Çok çalışarak bir yerlere gelinebilir. Hani benim görmediğimi belki başka bir koç görebilir. O yüzden her çocuğa şans vermek gerekiyor açıkçası.
Evet, yani evet, siz oyuncu seçmiyorsunuz yani kısacası.
Yani şöyle aslında seçiyorum üstüne çok zamanım kalırsa seçmiyorum. O şekilde söyleyeyim. Çünkü hani uzun vadeli yani şöyle söyleyeyim 5 senedir beraber çalıştığım çocuklar var. Şimdi zaman çok dar olduğu için ve bireysel antrenmanlarda da daha çok önemli olan konular antrenmana gelen çocuğun kulüpteki antrenmanı oluyor veya maçı oluyor. Onun boş olduğu zamanlarda mesela benim okul takım maçım oluyor, okulum oluyor. Denkleştirmek çok zor oluyor. Bu sefer de yeni öğrenciye kapım çok açık olmuyor açıkçası. Çünkü eski öğrencilerime devam etmek istiyorum. Çünkü belirli bir emek vermişiz, yola çıkmışız. Onlarla devam etmek istiyorum açıkçası. Ama zaman oldukça tabii ki de herkese kapım açık oluyor.
Peki sizde bir oyuncunuzun gelişimini izleme hissi oluyor mu? Yani bir oyuncunuzu ilk başta alıyorsunuz ve o gelişiyor. Nasıl bir his oluyor? Onun gelişirken de siz geliştiriyorsunuz ve onu izliyorsunuz aynı
Kesinlikle.
zamanda.
Hani şöyle söyleyeyim. İnanılmaz bir his. Zaten hani ben basketbolcu, basketbol yolunda alemin benim önüme ket vurmasından dolayı ben hani çok böyle kızgındım onlara. Çok içim buruktu ama bu hissi, bahsettiğiniz hissi yaşadıktan sonra gerçekten onlara çok teşekkür ettim. Hani benim için şu an basketbolcu olmaktan ziyade bir çocuğun hayatına dokunmak çok daha faydalı. Yani antrenmanda ona öğrettiğiniz bir hareketi maçta uyguladığı zaman gerçekten dünyalar sizin olabiliyor. O zaman gerçekten çok farklı oluyor.
Maçta uygulamayınca peki ne yapıyorsunuz? Diyor musunuz bunu maçta uygula diye? Yoksa çalışıyor musunuz daha
Tabii
çok
ki de
üstüne?
şöyle söyleyeyim. Zaten ben hani bireysel antrenman yaptığım oyuncuların hemen hemen her maçına gitmeye çalışıyorum. Çünkü maçta edindikleri tecrübe çok daha farklı. Maçta yapamadıklarını antrenmana yansıtmalarını tabii ki de istiyorum. Eğer yapamazlarsa onun üstüne uyarıyoruz. Tabii ki de hani bunun belli bir yaş sınırlandırması da var. Yaşa göre hitap ediyorum açıkçası. Hani onun üzerine çok emek vermişsek ve hani keyfi olarak yapmıyorsa davranışım tabii ki de çok farklı olabiliyor. Ama pozisyonun çok zorluğundan dolayı yapamadıysa tabii ki de o pozisyonun zorluğuna doğru zorluğundan antrenmanlarda çalışmaya çalaşıyoruz. Yani o pozisyonun aynısını antrenmanda yaratıp çocuktan daha çok tekrar ederek o pozisyonu bitirmesine yardımcı olmaya çalışıyorum.
Peki bu yaptırdığınız bütün okul ve bireysel antrenmanlarınızda en sevdiğiniz antrenman türü hangisi oluyor?
Okul takım olarak baktığım zaman 11'li çalışmasını çok seviyorum açıkçası. Çünkü orada tam bir fast break çalışması olduğu için çocukların sağ görüşlerini, yaratıcılıklarını çok merak ediyorum ki orada da zaten hani bana çok şey belli edildiğini düşünüyorum. Takım çalışması olarak 11'li çalışmasını söyleyebilirim. Bireysel çalışmalarda da fundamental çalışmalarını çok seviyorum yaptırmasını. Çünkü sürekli yenilik kattığım için farklı objeler kullandığım için hem öğrencinin hoşuna gidiyor hem benim hoşuma gidiyor. Bir de yaptıkça yetenek de yaratıcılık da artıyor. Aslında daha çok yaratıcılık katan çalışmaları daha çok seviyorum diye özetleyebilirim.
Peki mesela sizde bir yabancı birinin videosunu izliyorsunuz. Yabancı bir koçun videosunu izliyorsunuz ve o koç ilk defa gördüğünüz bir fundamental hareketini yaptırıyor. Bunu siz deniyor musunuz? Yani önce siz mi deniyorsunuz yoksa önce çalıştırdığınız bir oyuncunuza mı denetiyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim, ben araştırmayı çok seven birisiyim. Yabancı koçları da çok takip ediyorum. Çünkü bilgiyi paylaştıkça da büyüdüğünü düşünüyorum. Öncelikle tabii ki de ben deniyorum. Bunu öğrencilere de denetiyorum. Gerçekten fayda aldığımı düşünürsem ben antrenman defterime bunu not alıyorum. Hani benim birebir antrenmanlarımdan yaptığım, faydalı bulduğum çalışmaları da hep not alıyorum. Antrenman defterime yazıyorum ki bunları da böyle arşiv olarak saklamak istiyorum. Öğrencilerde denedikten sonra o da keyif alırsa üzerinde çok durmaya başlıyorum. Eğer öğrenci keyif almıyorsa ama faydalı olduğunu düşünüyorsam yarı zamanı kullanıyorum. Çünkü o çalışmadan bir çocuk keyif almazsa %100 verimliliğini vermiyor. Bunu hani sen de bilebilirsin yaptığın antrenmanlardan zaten hani keyif almadığın zaman bir çocuk ona çok odaklanamıyor açıkçası. Ama dediğim gibi her çalışmayı ilk önce kendimde deniyorum ve başka hangi koçlar yaptığını araştırıyorum. Ondan sonra sporcularıma yansıtmaya çalışıyorum.
Peki kendiniz yapamadığınız hareketleri sporcunuza yaptırıyor musunuz?
Evet, tabii ki de yaptırıyorum. Çünkü şöyle, şimdi doğru konuşmak gerekirse benim eski formum yok. Çünkü artık evlendim, belli bir hayatım oldu. Eskisi kadar spor yapamıyorsun hani çalışmaktan dolayı. Belli atletizmimizi üstüne kilo da aldık. Kilo aldıktan sonra tabii bazı hareketleri yapmak çok zor oluyor. Özellikle fundamental hareketlerini yani ayaklarla beraber yapılan hareketleri yapmak çok zor oluyor. Stabil olan hareketleri tabii ki de yapabiliyorsun ama zor olan çalışmalarda hani çocuklara yapmaya çalıştığım kadar yapıyorum. Tabii bu söylediğim hareketler çok çok zor hareketler ki bunu da zaten yapan oyuncularım şu an U16 seviyesinde olan çocuklarım. Zaten hani U10 seviyesine veya 12 yaş altında olan çocuklarım her hareketi ben yaptırıyorum. Hani benim yapamadığım hareketi zaten onların da yapamayacağını düşündüğüm için o şekilde hareketleri yapıyoruz.
Peki o zaman şöyle sorayım. Genç ve yıldız basketbolculara hangi hareketleri önerirsiniz çalışmaları için dışarıda ki? Çünkü biliyoruz ki artık normalleşme oluyor
Evet.
ve dışarıda basketbol
Aynen
oynayabileceğiz.
öyle.
İlk antrenmanda da normal olarak çok büyük bir kayıp olur ama bunu sağ olsun bir sürü koç
Evet.
minimalize ettiler. Yani en küçük hasarı vermeye çalıştılar. En az hasarı vermeye çalıştılar.
Kesinlikle öyle.
Peki sizin dinleyenlerimize öneriniz ne? Böyle bu hareketi yapın dediğiniz bir öneriniz var mı?
Benim bu hareketi diye yönlendirmem olmaz ama şu şekilde yönlendirmem olabilir. Videolarda da bol bol zaten bol enlikten bahsediyorum. Hani bir sporcu eğer gerçekten basketbolcu olmak istiyorsa dışarı çıktığı zaman orta sahadan veya böyle şut mekaniğini bozacak şutlar atmamalı. Onun yerine karşısında bir savunma olduğunu hayal ederek 1'e 0 çalışmaları yaparsa, bitirici çalışmaları yaparsa onun için çok faydalı olacağını ben düşünüyorum. Yani sokakta bol bol tabii ki de handle hareketleri yani topla hareketler yapabilir. Fundamental'ını geliştirecek makas hareketleri yapabilir. Ama ben daha çok bitiricilik üzerine sokağa çıktığınız zaman özellikle 1'e 0 hani karşısında bir savunma varken hareket ederek maç içinde bitiricilik çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü baktığınız zaman büyük basketbolcular aslında en kolayı yapıyorlar. Yani örnek veriyorum Luka Doncic'e baktığınız zaman Luka Doncic yürüyerek basketbol oynama tarzı var ama inanılmaz bir bitirici. Yani onu çok kolay gösteriyor. Basketbolda da kolayı yapmak çok zor. Yani gençler için kolayı yapmak çok zor. Çünkü onlar hep en zoru yaptığını hayal ediyor. En zoru yapınca geliştiğini hissediyor ama aslında kolay oynayanlar çok iyi basketbolcu oluyor. Örnek veriyorum Efes'te oynayan Misic'e baktığınız zaman hani bir bacak arası ileri tek driplikle yani inanılmaz sayılar attı bu sene EuroLeague'de. Tek hareket üzerinden imza atışları dediğimiz şeyleri yaparak inanılmaz işlere başardı. O yüzden genç sporculara da benim tavsiyem dışarı çıktıkları zaman bol bol maçta yapsınlar. 1'e 0 çalışmanın karşısında gerçekten savunma varken düşünerek içeri bacak arası yapıp ileri tek dripling doğru şut mekaniğiyle doğru ayaklarıyla şut atmalarını ben öneririm. Bol bol potaya gitme, çembere gitme. Hani onun yerine genç sporcuların yaptığı ben de izliyorum bazen parktaki çocukları. Yani orta sağdan atıyorlar, ters atıyorlar, gözü kapalı atmaya çalışıyorlar. Yani aslında burada genç sporcuların yapacağı en önemli şey bulundukları her vakitte kendilerini geliştirmeye adamaları lazım. Yani basketbol oynamaya çıktın, tamam keyif olarak çıktın ama oradan da kendini geliştirecek bir çalışma veya pozisyon yaratmaları gerekiyor açıkçası. Çünkü artık basketbol popülasyonu çok arttı. Yani basketbol oynayan bir çocuğun rakibi artık çok daha fazla. Benim zamanımda bu kadar yoktu. Şu an spor bilinci çok daha fazla oldu. Hem çocuklarda hem ailelerde hani rakipleri çok daha fazla. Yani örnek veriyorum 10 yaş grubunda bir öğrenci turnike atmayı biliyor. Evet ama 10 yaşında Türkiye'de baktığın zaman örnek veriyorum 100 bin çocuk varsa hepsi turnike atabiliyor. Bunlardan hangileri basketbolcu olacak? Fark yaratanlar olacak. O yüzden farklarını yaratmaları gerekiyor açıkçası.
Evet. O şeye çok katılıyorum sizin. Bence de öyle. Karşınızda savunma varmış gibi yapmaya.
Kesinlikle. Her harekete
Çünkü
yüzünüzü vermeniz gerekiyor.
evet, aynen. Zaten bir de bu aralar çok fazla birebir yapılmayacak diye düşünüyorum ya da maçlar yapılmaz diye düşünüyorum.
Evet.
Bu en azından 3 ay kadar ve bu çalışma gerçekten iyi gelebilir.
Kesinlikle öyle.
Evet. Peki sizi antrenmanlarda en sinirlendiren şey nedir?
Antrenmanlarda beni en sinirlendiren şey okul takım antrenmanları olarak düşünürsem okul takımında benim şöyle bir yaklaşımım var. Okul takımında ben bir seçme düzenliyorum. Yani sonuçta okul takımına seçilen kişiler bazı arkadaşların önüne seçilip gelen kişiler oluyor. Ki Seçilmiş kişilerden de ben ciddiyet beklerim açıkçası. Ben sonuçta orada bir kurumu temsil ediyorsunuz ve o kurumun başarılı olması için ekstradan bir vakit ayırıp çalışıyorsunuz. Orada sizin önünüze geçtiğiniz çocuklar da olabilirdi. O yüzden yüzünü vermesini istiyorum ben öğrencinin. Hani burada ciddiye almama tarzında bir durum yaşanırsa bu durum beni çok sinirlendirebilir. Yoksa hani sahada zaten öğrencilerle beraber çocuk olabiliyorum. Hani beraber eğlenip beraber gülebiliyoruz. Ama aynı zamanda da ciddiyete çok inanıyorum. Yani ciddi olma zamanı ciddi olmamız gerekiyor. Gülme zamanında da gerçekten çok eğlenmemiz gerekiyor.
Disiplinli olmanız lazım
Kesinlikle
yani.
öyle.
Peki sizi maçlarda en çok ne sinirlendirir?
Maçlarda mücadele etmemek beni çok sinirlendiriyor gerçekten. Hani geri adım atmak, hani rakibiniz sizden fizik üstünlüğü olabilir. Evet, kabul ediyorum, bunu herkes yaşıyor. Ama siz o fizik üstünlüğünden korkarak geri adım atarsanız bu hani basketbol olarak size kötü yansır tabii ki de, ama hani sonuçta karakterinize bence çok kötü yansır. Sonuçta hani benim buradaki en önemli işlerimden bir tanesi de hani asıl hedefim olarak baktığım, ben basketbolcu tabii ki de yetiştiriyorum ama en önemli hedefim iyi karakterli ve cesaretli bir insan yetiştirmek, bir birey yetiştirmek istiyorum. Hani maç içerisinde bunlar zaten hani basketbolun faydalarından bir tanesi de sosyal hayata hazırlık. Hani tamamıyla örnek veriyorum, önündeki topa atlaması gerekiyor sporcunun veya rakibine karşı 30 sayı fark yiyeceğin rakibine karşı sonuna kadar mücadele ederekten 10 sayı yiyebilirsin veya 50 sayıyı, ama tüm mücadelenin o sahaya yansıt. Hani o taraftarların bir sözleri vardır ya, o forma sırılsıklam olsun diye. Gerçekten hani ona çok inanırım. Hani çocukların burada maçlarda sosyal hayatına çok etkisi olduğunu da ben düşünüyorum. Kesinlikle geri adım atmamaları gerekiyor.
Peki yani sizce Fatih Temel saha içinde nasıl biri? Siz zaten buna bir örnek verdiniz. Arada çocuk oluyorum dediniz
Evet.
ama yeri geldiğinde de ciddi oluyorum dediniz. Onların
Aynen öyle.
dışında
Şöyle, aslında çocuklar basketbol antrenmanında beni çok garipsiyor. Neden garipsiyor? Çünkü aynı zamanda onların beden eğitimi öğretmenliğini de yapıyorum. Beden eğitimi öğretmenliği çocukların şimdi orada daha bir sosyal hayat olduğu için onlara daha yumuşak davranarak, daha taviz vererek tabii ki de davranış sergiliyorum. Ama okul takımında dediğim gibi seçilmiş kişiler olduğu için, orada bir kurumu temsil ettiğimiz için tamamıyla tam tersi bir Fatih Temel oluyor. Burada çocukların da geçiş süreci biraz zor oluyor tabii ki de. İlk aylarda alışması zor oluyor. Ama tüm öğrencilerime sorsanız herhalde hani komik, eğlenceli, antrenman yapmayı seven, yaptırmayı da seven bir koç olarak tanımlayacaklarını ben düşünüyorum.
Peki sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir?
Basketbol için mi?
Evet.
Basketbol için kesinlikle kendini her zaman araştırmaya, geliştirmeye açık birisi olması gerekiyor. Çok çalışmaya hazır olması gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi basketbolda, altyapı camiasında azimli ve sabırlı olması gerekiyor. Yani sabır bence bu işin kilit anahtarlarından bir tanesi sporcu adayı için. Hani diyebilir, her maç 30 sayı atıyorum ama beni kimse keşfetmiyor. Her maç 50 sayı atıyorum ama beni kimse görmüyor diyebilir. Hani bu işler biraz da şans kısmet gerçekten. Hani az önce de söyledim. Sizin yaş grubunuzda oynayan Türkiye'de belki 100 bin tane çocuk var. Hani bunlardan sadece A takım seviyesinde oynayacak 2-3 kişi. Yani onların arasına girmeleri için farklarını yaratması gerekiyor. Kendine özel hareketleri olması gerekiyor. Çok disiplinli çalışmaları gerekiyor. Ben şöyle tanımlıyorum. Gerçekten profesyonel basketbolcu olmak isteyen genç sporcuların genç işçi olmaları gerekiyor. Yani 10 yaşında profesyonel düşünmeleri gerekiyor. Maalesef çocuklarını yaşayamayacaklarını ben düşünüyorum. Çünkü bu iş artık gerçekten çok ciddi. Arkadaşları sinemaya giderken onlar antrenmana gidecek. Hani bunlara alışması gerekiyor. Tabii bunları kaldırabilen sporcular da A takım seviyesinde basketbol oynuyor.
Evet. Sizin yine özel antrenmanlarınıza gidelim biraz
Tabii.
daha. Yine ben özel antrenmanlarınızdan paylaştığınız kadarını gördüm tabii ki. Anladığım kadarıyla çok eğlenceli ve verimli geçiyor. Çünkü ben 2-3 tanesini izledim.
Teşekkürler, evet.
Siz bu yaptırdığınız antrenmanları oyuncuya göre mi hazırlıyorsunuz, yoksa zaten kafanızda bir antrenman vardır, bu her oyuncuya yararlı gelir, bunu yaptırayım gibi senden bir şey mi yapıyorsunuz?
Yok, kesinlikle şöyle söyleyeyim. Hani zaten bireysel antrenmanda odak noktası tamamıyla benim oyuncum. Çünkü oyuncuma örnek veriyorum, hani iyi olduğu özelliği ben tabii ki de çalışırım ama eksik olduğu yönü daha fazla çalışırım. Çünkü eksik yönlerini kapattığı zaman o level atlayacaktır. İyi yönlerini zaten iyi yaptığım zaman çok level atlamayacak. Aynı stabil bir şekilde devam edecektir. Onların tamamen dediğim gibi maçlarını izliyorum. Yaptığı hataları dinliyorum. Koçuyla tanışıyorsam koçuyla konuşuyorum. Hani ne gibi eksikleri var, neler yaptı bu hafta. Mental gelişimlerini takip ediyorum. Yani en çok eksik yönleri neyse ve gelişmesi gereken yönleri neyse ona odaklanıyoruz tamamıyla. Ki yaş grubunda burada çok önemsiyorum. Hani yaş grubunun nelere yönelik çalışması gerektiğini de çok araştırdığım için az çok biliyorum. O yönde de fiziksel gelişimlerini geliştirmeye çalışıyorum. Yani tamamıyla öğrencimin eksik yönleri ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapıyorum. Bazen de onlara imza atışları çok benimsetmek istiyorum. Yani en iyi yaptığı hareketin üstünde çok gidiyorum ki o yaptığı hareket tamamıyla, örnek veriyorum, Luka Doncic için nasıl step back hareketi var? Onunla tamamıyla yani bir fan grubu yarattığı çok başarılı oldu. Her sporcunun da bu hareket, bir hareketi çok iyi yapması gerekiyor ki sıkıştığı anlarda o hareketini kullanabilsin.
Evet. Peki bu bireysel antrenman sayılıyor mu tam olarak? Orası tartışılır. Ama bir antrenmanınızda 2 3 4 2 3 kişi oluyor.
Evet.
Yani grup antrenmanı oluyor ama hepsiyle birebir ilgileniyor musunuz gibi oluyor. Yani çok enteresan bir durum oluyor.
Kesinlikle öyle.
Bu tahmin edebiliyorum, biliyorum ki sizin için zorlayıcı bir şeydir. Çünkü 3 tane ayrı çocukla
Evet.
birebir antrenmanmış gibi davranmak
Evet.
bu bayağı yorar. Bu antrenmanlarda peki nasıl hazırlıyorsunuz antrenmanları?
Şöyle çok güzel bir soru sordun açıkçası. Hani bunu ben de diğer antrenörler için merak ediyordum. Şöyle, ben zaten hani tamamıyla birebir yapıyorum. 2-3 kişi olan grup antrenmanlarda videolarda var. O videolarda da zaten ben YouTube'a çektiğim videoları öğrencilerinden rica ederek çekiyorum. Çünkü hani videomun konusu şu: hem seninle antrenman yapmış olursun, gel video çekelim diye çekiyorum. Eğer zaman veya salon ayarlayamadıysam, çok zor durumdaysam tabii ki de ben de 2 kişilik, 3 kişilik gruplara yer veriyorum. Ama burada en önemli konulardan bir tanesi de aynı yaş grubu olması gerekiyor. Çünkü 2 kişilik, örnek veriyorum, bireysel antrenmanlarda siz oyuncularınızın birebirini geliştirmek istediğiniz zaman, yaratıcılığını görmek istediğiniz zaman karşısında bir rakip olması gerekiyor. O yüzden de en azından 2 kişi olması gerektiği için 2 kişilik antrenmanları da tabii antrenörler başvurabiliyor. Ben de bu zamanlarda başvuruyorum açıkçası. Ben eğer önceden 2 veya 3 kişilik grup antrenmanı planlamışsam mutlaka aynı yaş grubu planlıyorum ve aynı özellikteki çocukları çekmek istiyorum. Yani örnek veriyorum, 1 numara oynayan çocukla 3 numara oynayan çocuk aynı grupta olabilir. Ama 1 numara ile 5 numarayı ben aynı gruba denk getirmemeye çalışıyorum. Eğer getirdiysem o programı tamamıyla 1-5 üzerine antrenman programlaması yapıyorum. Örnek veriyorum, pick and roller çalıştırıyorum veya pick and pop'lar çalıştırıyorum. Tamamıyla ona göre antre ediyorum.
Evet, yani bir sürü bireysel antrenör var ve hepsinin de prensipleri, hepsinin tarzları, antrenman şekilleri ayrı. Biri büyük takımlarda ya da bazı takımlarda takımın uzun kısa ya da kısa forvet ve point guard'ını alıp birebir antrenman yaptırıyor. Bazıları da 2006'lı bir çocukla 2004'lü bir çocuğu aynı antrenmana
Tabii
sokabiliyor.
ki de. Yani burada aslında hani dinamikler çok farklı. Şimdi 2004-2006 aslında kağıt üzerinde aynı seviyede antrenman yapabilir mi? Yapamaz diyebilirsiniz. Ama öyle 2006'lı bir çocuk vardır ki 2004 seviyesindedir. Belki daha çok fiziğini geliştirmek istediği için antrenör onu 2004 ile antrenman yaptırmış olabilir. Ama tabii ki de bunlar hani öğrenci profillerine göre çok değişiklik gösterebilir. Eğer ben 2006'lı bir çocuğun gerçekten fiziksel olarak 2004'e çok yaklaştığını düşünüyorsan ve basketbol mantalitesini ve yeteneği de aynı seviyelerde olduğunu düşünüyorsam, ikisini de birbirini motive etmek için antrenmana tabii ki de ben de kullanmak isterim açıkçası. Hani 2004'lü çocuğa şöyle bir mesaj verebilirim. Derim ki bak 2000, bu çocuk 2006'lı ve seni ne kadar zorluyor. 2006'lı çocuğa da şunu söyleyebilirim. Bak 2004'lü çocuk seviyesindesin. Daha çok çalışarak belki A takım seviyesine çok daha kolay ulaşabilirsin. Yani seviyen şu an çok iyi. Bu şekilde motive olabilir şeklinde hani ona da böyle öyle bir konuşma yapabilirim. Alo,
Alo.
sesim geliyor mu Demir?
Ha, evet geliyor.
Tamam, bir an şey kesildi sandım da.
Ha tamam, bağlandı şimdi. Galiba internet gitti.
Olabilir. Nerede kaldı? Kesildi hissediyor. Hissettin mi?
Yok, orası tam anlaşılmadı. Olsun, sıkıntı yok. Büyük
Tamam.
ihtimalle almıştır. Almadıysa da herhangi bir durduğunuz yerden devam
Tamam.
ederiz. Tamam, o zaman okul takımımıza seçmeler yaptığını söylediniz.
Evet.
Yani okul takımınıza oyuncular almak için. Peki bu oyuncular okul takımınıza girmesi için ne yapmaları lazım? Oyuncuların okul takımınıza girmesi için ne yapmaları lazım?
Oyuncuların okul takımına girmesi için ben okul takımlarına şöyle bakıyorum açıkçası. Tabii bunu her okul farklı bir bakış açısıyla bakıyor ama benim çalıştığım kurum okul takımını çok önemsediği için ben biraz daha kolej havası yaratmak istiyorum onlara açıkçası. Tamamıyla Amerika'daki olan sistemi yansıtmaya çalışıyorum. O yüzden biraz zorluyorum onları. Okul takımı benim için milli takımlar gibi oluyor. Çünkü örnek veriyorum, siz bir Türkiye milli takımını oluşturduğunuz zaman o sezonu en formda oyuncularından milli takım antrenörleri seçiyor oyuncuları. Ben de bunun için ilk önce dışarıda kulüpte oynayan çocuklar üzerinde duruyorum. Çünkü bizim okul takım olarak antrenman yaptığımız saatler belli. Ve biz o sezon çok formda olmamız gerekiyor ki maçlara çok hazır bir şekilde çıkalım. Bu sebeple de dışarıda kulüpte çok antrenman yapan çocuklardan seçmeye çalışıyorum. Aynı zamanda okulda biz her çocuğa fiziksel ölçüm uyguluyoruz. Bunda hız testleri oluyor, dikey sıçrama testleri oluyor. Bu testler de bana gerçekten çok iyi bir veri oluyor. Eğer mesela örnek veriyorum şu an hazır bir durumda olmayan bir çocuk varsa basketbol açısından ama uzayacağını düşünüyorsam ben onu lise takımına kadar hazırlamak için gerçekten okul takımını almak istiyorum. Çünkü o seviyeye geldiği zaman lise takımında bana çok faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Burada en çok önemsediğim konulardan bir tanesi dışarıda kulüpte gidiyor mu, gitmiyor mu, hangi kulüpte oynuyor, haftanın kaç günü antrenman yapıyor ve o anki form durumu açıkçası.
Oyuncularınız peki oyuncularınızdan spesifik olarak bir şey istiyor musunuz? Mesela bir oyun kurucu böyle oynamalı. Yani bir oyun kurucu kesin ya da bir şütörgard kesinlikle şut atmalı. Ya da bir uzun kesinlikle orta mesafe şut olmalı gibi oyuncularınızdan özel bir şey istiyor musunuz?
Okul takımında onu isteyemiyorum. Çünkü benim seçeceğim kişiler sadece benim okulumda okuduğu çocuklar olduğu için bu şekilde benim davranmam doğru olmaz. Hani seçiciliğimi azaltırım ben. Hani herhangi bir kulüp antrenörü olsaydım bana tüm Türkiye'den başvuru olsaydı belki bu şekilde davranabilirdim. Ama hani kendi okulun bünyesindeki oyuncular olduğu için benim tek görevim elimdeki malzemeden en iyi yemeği çıkartmak açıkçası.
Evet. Peki bu elinizde olan okul takımıyla ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuz?
Şöyle minik küçük takımımla haftanın 3 günü yapıyorum. Yıldız ve genç takımımla haftanın 4 günü yapıyorum. Yani diğer okullarda olmayan özelliklerden bir tanesi. Okul takımımız gerçekten hani okul takımı antrenman olarak çok verimli bir şekilde çalışıyor. Diğer okullarda pek okul takımı antrenmanı olmaz. Bizim okulda gerçekten bu sistem çok iyi yürüyor.
Peki bu durumu özel antrenmanlarınız için nasıl söyleyebilirsiniz? Bu oyuncudan oyuncuya değişiyor mu? Özel antrenmanın
Evet,
sıklıkları?
özel antrenman sıkı oyuncudan oyuncuya değişiyor ve aynı zamanda yaz kış olarak da değişiyor. Örnek veriyorum yazın haftanın 5 günü antrenman yapıyorken kışın haftanın 5 günü tabii ki de yapamıyoruz. Çünkü kulüpte antrenmanlar oluyor, okul zamanı oluyor. Kışın daha çok zaten formu korumaya yönelik antrenman yaptığımız için Haftanın bir günü, iki günü bize yeterli oluyor. Zaten aynı zamanda kulüpte de antrenmanı devam etmiş oluyor. Ama yazın kulüpler ara verdiği için ufak bir tatilden sonra, oyuncunun tatilinden sonra haftanın 5 günü üstüne yeni yetenekler eklemek için, kendi form grafiğini yukarıya çekmek için haftanın 5 günü çalışıp 2 gün dinlenme yapıyoruz. Çünkü inandığım felsefelerden bir tanesi şu: yazın oyuncu olunur, kışın takım olunur diye bir basketbol mottosu vardır. Ona çok inanıyorum açıkçası.
Şimdi benim iki tane klasik sorum var.
Tabii.
Onlara geldik. Sizce basketboldaki en verimli, sizin en verimli olarak gördüğünüz en etkili sizce hücum seti hangisi?
Şöyle söyleyeyim. Bunu hani net bir şekilde söylemek bence çok doğru değil. Çünkü benim çok örnek veriyorum, en etkili olarak düşündüğüm hücum setini karşı takımın savunması çok iyi çözmüş olabilir ve benim en etkili hücum setim bir anda patlayabilir açıkçası. Hani buna şöyle bir cevap vereyim ben. O maçın ağırlığı neyse, o maçın gerçekten seti neyse en etkili hücum seti bence odur. Yani ama şöyle düşünürsen fast break her zaman sayı attırır. Set değil ama fast break atan takım bence her zaman kazanır yani.
Peki şöyle sorayım o zaman. Hatta sizin rakiplerinize de bu sorunun cevabını vererek maçı kazanmaları için belki de bir şans tanımış oluruz.
Olur.
En çok kullandığınız hücum seti hangisi?
En çok kullandığım hücum seti daha çok ben set olarak oynatmıyorum. Hani çocukları özgür bırakmak istiyorum açıkçası. Hani tamamıyla pas verip kat ettiriyorum çocuklara. Hani paslı hücumlar da tercih ediyorum. Hani sen oraya pike git, sen aşağıdan yukarıya pike gel diye bir sete bağımlı kalmak istemiyorum. Hani okul takımı olarak da çocukların basketbol hayatına katkıda sağlamalarını istiyorum. Yani örnek veriyorum, benim çok iyi bir gardım ve çok iyi bir uzunum varsa tamamıyla onun üzerinden ben oynamıyorum. Yani diğer takımdaki çocukların da oynamasına ve basketboluna fayda sağlamasını istediğim için tamamıyla spacing hücumlar gerçekleştiriyoruz. Boşluk doldurma hücumları gerçekleştiriyoruz. Ama eğer sorarsan bana hani en etkilisi ne diye, hani bizim mesela Blue Eagles setimiz var. Şimdi hani bunu nasıl anlatarak size söyleyebilirim onu bilmiyorum ama hani o çok etkili oldu gerçekten bu sene.
O çok iş gördü yani bu sene
Evet.
bütün
Tabii,
rakiplerinizin.
ya aslında şöyle, hani bizim takıma göre çok iyi bir set. Belki bu takım başka bir takım bu seti çok faydalanamaz. Çünkü hani koçların da zaten her zaman yaptığı oyuncularına göre setler hazırlarlar. Yani koçun kafasına belirlediği bir set o takımın kimyasına uymayabilir. Hani bizim takımın zaten çok uzun oyuncumuz olmadığı için tamamıyla kısalara yönelik bir setti ve hani çok da faydasını gördük açıkçası.
Şimdi siz anladığım kadarıyla savunma
Evet.
seviyorsunuz. Savunmayı
İyi savunma,
seviyorsunuz.
iyi fast.
Evet. Peki en sevdiğiniz, en verimli gördüğünüz savunma seti var mı?
Şöyle, ben prese çok inanıyorum. Yani savunma olarak tam sahada pres yaptığımız zaman, yani şöyle söyleyeyim, benim takımım gereği tabii kısa oyuncu olunca tam sağ baskı yapıp rakibi yormaya çalışıyoruz. Hani rakibimizi uzunsa eğer. Çünkü sete yerleştiğimiz zaman savunmamız çok etkili olmuyor. Uzun oyuncular hani kaçırdığı zaman tekrar hücum ribaundlarını alabiliyorlar. O sebeple hani tam sağ pres yaptırmaya çalışıyorum genellikle çocuklarıma. Eğer tabii takımım çok uzunsa sete man to man yaptırmaya çalışıyorum ki hani birebir de çocuklarım, en azından hani maç kazanmak önemli tabii ki de ama en önemlisi çocukların gelişimlerini sağlamak. Hani en azından okul takım maçlarında efor sarf ederken savunmalarının birebir savunmanın gelişmesini istediğim için man to man savunmayı tercih ediyorum.
Peki şimdi size iki tane ayrı lig söyleyeceğim. Onlardan birinin seçimini
Tabii.
yapacaksınız. NBA mi, Euroleague mi? Hangisini daha çok seviyorsunuz?
İzlemek olarak kesinlikle EuroLeague, PlayStation olarak NBA.
Öyle mi?
Evet.
Hangi takım mısınız şeyde? Euroleague'de hangi takımı tutuyorsunuz?
EuroLeague'de Fenerbahçe tabii ki de.
NBA'de?
NBA'de bu sene Lakers'a çok yakın davranıyorum. Kendimi öyle hissediyorum yani.
Peki oyunu ne sıklıkla oynuyorsunuz?
Şu süreçte gerçekten her gün oynamaya çalıştım. Her gün oynadım. Sabahlara kadar oynadım sanırım. Normal ama normal hayatta yazları anca oynayabiliyorum.
Tabii yani yoğun olur
Kesinlikle öyle
normalde.
evet. Ya uykumdan fedakarlık
Peki.
yapmam gerekiyor. Onu da yapamıyorum açıkçası daha dinç uyanmak için.
Peki böyle mesela oyunda bazen set hataları ya da böyle pas hataları, adam yanlış yere koşuyor, işte yanlışlıkla top dışarı çıkıyor. Öyle şeyler oluyor. Siz onları fark ediyor musunuz mesela set hataları olunca, bak set hatası oldu ya da adam yanlış bir yere gittiğinde onu yönlendirmek istiyor musunuz? Mesela sizin pas aldığınız kişi potaya kat etmesini istiyorsunuz ama adam dışarı
Anladım. Ya
çıkıyor.
bu
Yani.
soruyu hatta dün gece yaşadım. Parkta oynadığımız yani NBA Neighbor hatta oynadığımız bazı arkadaşlarım var. Bir tanesi futbolcu. Beni de uzun yaptılar. İşte hani daha başarılı oluruz diye. Çünkü onlar daha çok şut atmayı seviyor. Hani onlardan spacing yapmasını istiyorum. O ne diyor? Hani bana kızıyorlar. Ben de onlara kızıyorum. Hani anlaşması gerçekten çok zor oluyor. Hani o istiyor ki pike geleyim o oradan şut atsın. Ama diyorum ki bak top bendeyken sabit kalma. Hareketli ol. Yukarı kat et ki sana pas vereyim. Hani böyle tartışmalar çok yaşıyoruz gerçekten. Hani oradan da hani keyif almak yerine daha çok böyle taktiksel oynamayı seviyorum ki NBA 2K'da zaten hani tamamen taktiğin de çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Hareketli oyun orada da kazanıyor yani açıkçası.
Evet. Peki şimdi bir de şöyle bir durum var NBA'de. My Career var bir
Evet.
bildiğimiz gibi. Bir de My Team var.
Evet.
Bir de Play Quick maç var. Şimdi siz bir koç olarak My Team'i mi tercih ediyorsunuz yoksa My Career'i mi?
My kariyeri tercih ediyorum. My Team'i de ara ara
Tamam.
göz geçirdim ama My Career'de arkadaşlarla oynamak daha çok keyifli oluyor. Orada da işte yetişkin kişileri geliştirmeye çalışıyoruz orada da.
Evet. Peki sizin özel antrenmanlarınıza biraz daha gidersek, bu antrenmanlarınızın ortalama süresi ne kadar oluyor? Çünkü antrenmanlarınızın süresi normal olarak oyuncudan oyuncuya değişiyordur.
Kesinlikle evet.
Ortalama bir süre verseniz.
Aslında ben şuna inananlardanım. Aslında antrenmanın süresi değil de verimliliği benim için daha önemli. Ama ortalama bir süre verirsem 1 saat 15 dakika gibi bir süre alıyor. Çünkü hani konuşması bazen sırf hani pozisyon anlatmalarından dolayı bazı antrenmanların 2 saate kadar çıkabiliyor. Hani ben şöyle söyleyeyim. Ben öyle paket satan koçlardan değilim. Hani ben tamamıyla hani o saati alıp tamamıyla hani o çocuğa odaklanmak istediğim için hani size en başta söylediğim gibi hani o çocuklarla beraber büyüdük açıkçası. O yüzden de inceleyip sık dokuyoruz. Hani bir saat bitti hadi git modunda değilim de daha çok işte hani ne kadar daha verimli çalışabiliriz modundayız. Hani süreye bakmadan çalışıyoruz açıkçası. O antrenmanımız bitmediyse arada çok pozisyon bilgisi verdiysek hani çıkışta saate bakıyoruz ne kadar olmuşsa diye.
Peki sizce bir sporcunun, hatta bunu biraz daha küçültelim, sizce bir basketbolcunun antrenman dışındaki yeme içme disiplini, yeme içme ve uyku disiplini nasıl olmalı?
İşte konuşmamızın ortalarında size söylediğim gibi yani normal yaşlardaki bir genç sporcu buralara çok dikkat etmesi gerekiyor. Kendi arkadaşlarının beslendiği gibi yani spor yapmayan arkadaşların beslendiği gibi beslenmemesi gerekiyor. Örnek veriyorum arkadaşları sinemaya gittiği zaman mısırları yiyorlar. Tabii ki de sporcu da yiyebilir bunu. Ama bu haftanın 2 günü 3 gününe çıktığı zaman sıkıntılar yaratabiliyor. Veya uyku düzeni yazın mesela örnek veriyorum sporcu genelde yazın uzar. Güneşten aldığı D vitaminle beraber uzar. Ama siz yazın arkadaşlarınızla yazlık yerlerde gece 2'ye kadar 3'e kadar oturduğunuz zaman veya işte PlayStation oynadığınız zaman işte buralarda problemler başlıyor. Çünkü belki ertesi gün antrenmanınız var ve siz geç yattığınız zaman o antrenmana verimsiz bir şekilde çıkacaksınız. Uykunuzu alamadığınız zaman belki de en kötüsü yorgun olduğunuz için basketbol hayatınızı bitirecek sakatlığı ertesi gün yaşayacaksınız. O yüzden genç işçi olmaları, genç profesyonel olmaları gerekiyor. Yani üçünü de saydığınız üçünü de çok dikkat etmeleri gerekiyor.
Peki sizce bireysel antrenör olmak mı daha zor, yoksa takım antrenörü olmak mı? Bir takımı yönetmek mi?
Aslında ikisi de kendi işlerinde zorlukları var, fakat ben takım antrenörlüğünün daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada daha farklı dinamikler var. Yani takım antrenöründe sizin 12 oyuncuyu da çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Yani o takımın kimyasını da sağlamanız gerekiyor. Veya spor okulu olarak bakarsam takım antrenörlüğünde velilerle de muhatap oluyorsunuz. Yani özellikle genç alt yaş gruplarında antrenörlerin çok çektiği sıkıntılardan bir tanesi, benim çocuğum neden çok süre almadı? Hani böyle problemler de yaşıyorsunuz. Hani bunu sırf göz önünde bulundurarak ben takım antrenörlüğünü seçebilirim.
Evet. Daha şey geliyor size.
Tabii ki de.
Daha basit geliyor diğerine göre.
Evet.
Peki, şimdi son iki sorumuza geldik.
Tabii.
Bu son iki soru kişisel sorular olacak. Ya yani basketbol dışındaki sorular
Evet.
olacak. Basketbol dışında yapmayı en sevdiğiniz aktivite hangisi?
Basketbol dışında yapmayı sevdiğim aktivite şöyle söyleyeyim. PlayStation oynamak birincisi. Yani
Evet.
orada gerçekten çok keyif alıyorum. İkincisi, kişisel araştırmalar yapmayı çok seviyorum. Yani yeni bilgiler öğrenmeyi çok seviyorum. Üçüncü olarak da yani gezmeyi, eşimle beraber, arkadaşlarımla beraber olmayı çok seviyorum. Hani öyle ortamları bulduğum zaman kopmamaya çalışıyorum açıkçası.
Peki en çok hangi türde araştırma yapmayı seviyorsunuz?
Teknolojik araştırmaları çok seviyorum. Özellikle SpaceX'te uzaya çıktıktan sonra, fırlatma olduktan sonra, yani 2 gündür canlı yayında onları izliyorum. Ya çok ilgimi çekiyor böyle şeyler. Zaten hani teknolojiyi çok sevmem de sanırım çocuklara çok yakınlaştırıyor beni. Çocukların daha çok ilgisini çektiğini ben düşünüyorum. Yani örnek veriyorum, çoğu sporcumla PlayStation'da maçlar da yapıyoruz. Bunlar belki daha samimi geliyor çocuklara. Hani gelişimde de çok etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Evet, yani en azından. Hatta ben bir video gördüm. Bir koç antrenmanını PlayStation üzerinden MyPark'ta yaptırıyor. Yani bir set var mesela, ya da bir takım var. Bir tane koç var. İşte orada 5'e 5 maçlar yapıyorlar. Diyor ki işte şu seti oynayın. Çocuklar bayağı alıyor PlayStation kollarını. Oraya gidiyor biri. Onu buraya diziyor. O seti oynuyorlar yani.
Gerçekten yani mesela şu yayında da öğrendiğim bu kısım oldu. Yani çok teşekkür ederim. Çok iyi bir fikir. Yani baktığın zaman hani ben de bu düşünceyim. Gerçekten NBA 2K20'nin özellikle basketbol terimlerine, çocuğun özellikle İngilizcesine bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu
Evet.
şekilde, ki oynaması da zor olduğu için, kimin nereye koşacağını en azından antrenmanda göremediği açıdan, üst açıdan hani drone çekimle görüyor. Antrenör açısından da
Evet.
bence çok faydalı olabilir yani. Bana çok güzel fikir verdin. Bunun üzerine yoğunlaşabilirim. Teşekkür ederim.
Peki, siz SpaceX'in o uzaya fırlatış şey uzay mekiğinin gidişini izlediniz mi?
Evet, izledim.
Ne hissettiniz onu, böyle o kadar şey yaptınız, araştırdınız, işte Dragon gidecek,
Yani
işte Elon Musk öncesinde Starlink ışınlarını gönderdi filan, bir sürü proje, bir yığın işte astronotlar, adam 9 kere gitti geldi. Ne hissettiniz?
gerçekten kendimi astronotların yerine koydum. Yani ya düşünün, o an uzaya çıkıyorsunuz, dünyayı görüyorsunuz. Çok farklı bir his yani. Gerçekten çok farklı bir tecrübe. Yani düşünemiyorum, orada hani biz şu an bu süreçte 3 ay eve tıkıldık. Onlar uzayda, daracık alanda uzaya çıkıyorlar. İşte kenetlenme yapacaklar. Yani manuel, biz burada bilgisayar kullanırken falan zorlanırken, onlar yani uzay mekiği kullanıyorlar. Yani kenetlenme yapacak. Bir de manuel olarak yapacaklar. Gerçekten çok farklı bir his ve tecrübe bence. Yani insanı çok heyecanlandırıyor açıkçası. Düşününce.
Evet. Evet.
Onların yerinde olmak
Zaten
isterdim.
bir de ertelendi biliyorsunuz. Şey, Salı günüydü normalde. Cumartesiye
Evet,
alındı hava
ama sanırım
koşullarına.
orada Musk'ın her zaman yaptığı stratejilerden bir tanesi. Bence çok zeki bir adam. Yani yeni Tesla tanıtımında da hani kırılmaz cam dedi. Balyozla vurduğu zaman camı kırıldı. Ben bunun da ilgiyi arttırdığını düşünüyorum açıkçası. Yani normal planlandığı gün fırlatılsaydı bence bu kadar ilgi olmayacaktı.
Evet.
Ben böyle düşünüyorum. Hani o da bir reklam stratejisi yani. Benim düşüncem
Evet
tabii.
ki zaten ilgi bence çok azdı. Yani bütün NASA, SpaceX ve birçok özellikle Türkiye'de bu teknoloji ve bilim tarafından tanınan Barış Özcan bile yayın açtı.
Evet.
Ve bunu izleyenler toplasan belki 10 milyon eder.
Kesinlikle.
Bütün dünyada bir de oluyor bu. Yani bu çok bence kötü bir şey.
Aslında yani çok güzel bir konuya değindi. Şimdi insanlar aslında eğlence arıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizim toplumumuzda kendini geliştirme olarak baktığın zaman çok az sayıda kişi var. Yani örnek veriyorum, ben şimdi öğretmenlik yapıyorum ama ben öğretmenliği para için yapmamam lazım. Tabii ki de para benim ailemi geçindirmem için, evime bakmam için çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda ben bir birey yetiştiriyorum. Hani ben böyle düşünüyorum ki bir bireyi yetiştirirken de en önemli koşullardan bir tanesi günümüz çağına ayak uydurmak. Yani kendimi geliştirmem gerekiyor. Ben rahatsız oluyorum. Örnek veriyorum, hani bu süreçte tatil oldu, o oldu ama biz mesela örnek veriyorum, hani bizim bu konuşmamızda bile ben senden rica ettim ki erteledik. Yani 5'e kadar evde online dersler, işte farklı dokümanlar, farklı bilgiler edinmek için toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ki bence bu da böyle olması lazım. Yani insanlar örnek veriyorum herhangi bir işte çalışabilirsin ama işin bittiği zaman da eve geldiğinde tamam tabii de dinlenebilirsin ama farklı şeylere açık olunca gerçekten insana bir vizyon katıyor. Yani vizyonunu geliştiren kişi bu hayatta her zaman başarılı olacağını düşünüyorum ben. Ki YouTube'dan soğuma sebebinden bir tanesi de budur yani.
Evet.
Ya çünkü
Evet,
gerçekten
burada
ben
size
YouTube kanalıma
katılıyorum
farklı
çok.
içerikler atsaydım, daha farklı içerikler, yani daha ciddi değil de daha komik şeyler, böyle hani biraz daha saçma şeyler atsaydım daha fazla ilgi olurdu. Yani yaptığın
Evet.
uğraşmandan dolayı ilgi izlenmeme artmayınca yani gözükmüyor. Bir saatten sonra çocuklar farklı kişileri seçiyor ki bu iş biraz daha böyle tehlikeli boyuta gidiyor bence. Daha farklı görüşlerim var zaten. Ama bilmiyorum yani. İnşallah hakkımız hayırlısı olur.
Peki bu ilgilendiğiniz başka bir konu var mı? Araştırmayı sevdiğiniz?
Araştırmayı sevdiğim basketbolda kişisel gelişimleri çok takip ediyorum. Diğer yabancı koçları, Türk koçları, hemen hemen her koçun videosunu bulduğum kadar izlemeyi tercih ediyorum. Her koçtan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Farklı olarak dediğim gibi oyun araştırmayı seviyorum. Oyunları izliyorum genelde. Hani oyun ne kendimden, yani ne çıkartabilirim. Aslında ben hani oyun oynarken bile kendimi geliştirmeye çalışan kişilerden birisiyim. Yani olabildiğince tecrübe, hani özellikle Netflix'ten çok film izliyorum. Yani filmleri de öyle tercih ediyorum. Yani örnek veriyorum, bir film seçiyorsam en azından bana bir motive katmalı o filmin. Yani herhangi bir amaçsızca bir film izlemiyorum. Olabildiğince motive, hayatıma bir dokunması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir film izlerken de çok ince ayrıntılara kadar takılabiliyorum. Araştırmalar yapıyorum.
O zaman siz Michael Jordan'ın bu The Last Dance şeyini, belgeselini
Evet,
beğendiniz.
beğendim.
Evet.
Ama türlü türlü
Peki
yorumlar
bize
var tabii. Hani olduğunu yansıtmıyor gibi. Onun üzerine de bayağı bir, özellikle hani bir film izledikten sonra o konunun üzerine internetten çok giderim ben. The Last Dance'ta da hani çok gidildiğini düşünüyorum yani. Çok farklı yorumlar da var. İşte Jordan'ın kendisi olmadığını, kendisinin böyle çok yumuşak anlattığını filan. Hatta Scottie Pippen'ın bu belgeselden dolayı çok üzgün olduğunu, kırgın olduğunu, bazı bölümlerin yayınlanmadığını filan okudum ama ne kadar doğru tabii bilemiyorum.
Evet. Peki bize bu ilgilendiğiniz konularla ilgili ve de basketbolla ilgili önerebileceğiniz bir kitap ya da bir film var mı?
Film sanırım tüm basketbol oynayan çocuklar izlemiştir ama beni hala hani 10 kez falan izledim. Coach Carter beni çok etkiliyor. Hani şu an bulunduğum konumdan dolayı da belki aynı okuldaki aynı duyguları yaşadığımdan dolayı çok etkiliyor gerçekten. Kitap olarak da hani daha çok ben çocuklara şunları öneriyorum. Yani rol model olarak gördükleri basketbolcunun veya sporcunun veya kişinin kitaplarını okumalarını ben tavsiye ediyorum. Tabii ki de hikaye, roman kitapları okuyabilirler ama ben hani bugüne kadar hep tercihimi bu şekilde kullandım. Örnek veriyorum, Phil Jackson'ın kitaplarını okudum. Yani onlardan ders çıkartmaya çalıştım ki bunları kendi hayatıma
uygulamaya entegre etmeye çalıştım. Ki sporcuların da bu şekilde örnek veriyorum işte Kobe Bryant'ı örnek alabilirsin. Kobe Bryant'ın yaşadığı şeyleri inceleyebilirsin. Onun hakkında kitapları okuyabilirsin. Onun hakkındaki videoları izleyebilirsin. Hani bu şekilde belki gerçekten de hani sporuna ve hayatına çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü hani neden ilgili kişileri rol model seçmeleri gerektiğini söylüyorum. Aynı hayatı yaşayabilirler. Yani örnek veriyorum hiçbir çocuk için NBA hayali çok hayal olmaması lazım. Yani herkes o yoldan girebilir. Örnek veriyorum Cedi Osman da NBA'ye gideceğim diye basketbola başladı. Furkan Korkmaz da NBA'ye gideceğim diye başladı. X kişisi de NBA'ye gideceğim diye başladı. Yani Cedi Osman örnek veriyorum küçüklüğünde büyük işte basketbolcunun hayatını izlediği zaman belki aynı problemleri Amerika'da da yaşıyor. Belki de o problemleri o kitaptan veya o filmden ders çıkararak daha kolay bir şekilde aşabiliyor. Özellikle burada İngilizce de çok devreye giriyor. Yani profesyonel seviyede basketbol oynamak istiyorsanız İngilizceniz de çok iyi olması gerekiyor.
Evet. Ben de peki böyle bir mesela en beğendiğiniz basketbolcunun kitabı diyelim. En beğendiğiniz otobiyografi ya da biyografi kitabı var mı? Yani hangi kitap en beğendiğiniz basketbolcunun hayatı olarak?
Basketbolcu hayatı olarak şöyle söyleyebilirim. Aslında ben şu an Phil Jackson'ın kitabını okuyorum. Bu Kobe Bryant'la Shaquille O'Neal'ın Lakers sezonunu anlatıyor. Gerçekten hani orada iki tane kral pozisyondaki oyuncunun nasıl idare edildiğini gerçekten hani gözler önüne seriyor açıkçası ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani burada benim hayatıma nasıl söyleyeyim ben size çok faydası olduğunu düşünüyorum. Gerçekten oyuncu yönetimi nasıl söyleyeyim organizasyonun yönetimi o seviyedeki oyuncuların neler düşüneceğini bize gerçekten çok bana çok güzel aktardı. Mesela ruhunu arayan takım diye var. Ki Phil Jackson Michael Jordan'la çalıştı, Scottie Pippen'la çalıştı, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal'la çalıştı. Bunlar hani biz şimdi NBA'deki oyuncuları tamamıyla televizyonda görüyoruz ama onların yaşadığı hayatları gerçekten göremiyoruz. Yani bir LeBron James dediğiniz zaman antrenörü gönderdi, geri getirdi diye konuşmalar var. Spekülasyonlar var ki NBA çok farklı bir organizasyon olduğu için oyunculara da çok değer veriyorlar. Çünkü örnek veriyorum hani The Last Dance'da görmüşsünüz Jordan NBA piyasasını tüm dünyaya yaymasına çok sebep oldu ki NBA'de bunun arkasında durdu. Yani bu şekilde hani benim antrenörlük hayatıma gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani bu şekildeki kitapların, bu tarz belgesellerin çok farklı olduğunu düşünüyorum.
Evet. Bazen de şey oluyor. Bu şahsen bende oldu. Bir basketçinin kitabını okuyorsun ve o basketçinin önceden yaptığı hareketler sana şu anda ha bundan dedirtiyor. Yani o kitabı okuduktan sonra adamın geçmişini öğreniyorsun.
Kesinlikle
Mesela
öyle.
Bobby Dixon'ın bir kitabı var, Savaşçı,
Evet.
biliyorsunuzdur. Mesela onu okudum, ben böyle baktım, sonra Bobby Dixon'a baktım. Önceki yaptığı hareketlerden şimdi yaptığı hareketler adamın yazdıklarıyla gerçekten çok uyumlu. Yani bundanmış dedim. Hani yaşadığı hayat, yani bütün o zorluklar, yani bu hırs bundanmış dedim. Yani bu adam böyle basketçi olmuş demek ki.
Kesinlikle
Yani bazen böyle de oluyor.
çünkü hayatta yaşadığınız şeyler sizin karakterinizi oluşturuyor bir bakıma. Yani sizin gelişim çağınızda yaşadığınız olaylar veya ekonomik olaylar, ailevi baskılar veya ailevi olaylar sizin karakterinizi oluşturuyor. Yani örnek veriyorum hani çok büyük bir klişe vardır. Psikoloğa gidersiniz, işte derdinizi anlatırsınız ve size der ki çocukluğunuza inmemiz gerekiyor. Yani bunun
Evet.
sebebi aslında bu. Sizin o yaşlarda yaptığınız etkileşimler, yaptığınız maçlar, kazandığınız şampiyonluklar sizin karakterinizi oluşuyor. Mesela örnek veriyorum Bobby Dixon dediniz. Bobby Dixon hani sanırım bildiğim kadarıyla hapise falan düşmüş birisi. Ki oradan
Evet.
çok güçlü bir şekilde çıkan birisi. Demek ki kendisini değiştirmiş. Yani o değişime ayak uydurmuş. Mesela Sarunas Escevicius'un Kazanmak Yetmez kitabı da öyle. Yani ben çok değer verdiğim bir oyuncuydu. Şu an çok daha değerli bir koç oldu. Yani Bence bunun ikisi de yani şans olarak görülmemesi lazım. Bunlar tamamıyla birbiriyle bağlantılı bir şekilde olduğunu düşünüyorum ki okul takımında da
Evet.
çocuklardan hani beni en sinirlendiren şey diye sormuştun. Hani geri adım atmak. Bunun hep hayatına faydası olduğunu düşündüğüm için çocuklardan kesinlikle geri adım atmamalarını istiyorum ben. Sonuna kadar mücadele etmelerini istiyorum. Ki baktığınız zaman büyük sporcuların hepsi de büyük karakterdir. Yani duygusallık bu işte yani profesyonellikte duygusallığa yer yok açıkçası. Yani duygusal olduğunuz zaman kaybeden kişi her zaman oyuncu olur. Yani antrenör size kızdığı zaman siz aa işte üzüldüm böyle dedi koç bana şöyle yaptı falan diye duygusallığa girdiğiniz zaman o oyuncu gerçekten çok şey kaybeder. Kendini baskı altına hissederse o çocuk çok şey kaybeder. O yüzden her zaman hani karakterinizi oluşturacak, vizyon katacak bir şekilde hayatlarını geliştirmeleri gerekiyor. Bu yüzden de kitaplar, filmler, belgeseller, rol model aldıkları kişiler hayatlarını takip etmeleri çok önemli.
Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız
Ben
için.
teşekkür ederim Demircim, bana zaman ayırdığın için.
Çok güzel bir konuşmaydı. Ağzınıza
Çok
sağlık.
teşekkür ederim. Sanırım sen Antalya'da oturuyorsun, değil mi?
Evet.
Benim ailem de Alanya'da. Oraya geldiğim zaman
Aa,
da
öyle mi?
mümkünse tanışmak isterim açıkçası.
Mutlaka ben de çok isterim.
Kendinize
Görüşürüz.
çok iyi bakın. Görüşürüz.
Basket Talks'un bu bölümünde bireysel gelişim antrenörü ve aynı zamanda Irmak Okulları takımının koçu Melih Fatih Temel konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.